Ayrım 26.
Kadınsı görünümlü, sinirli Levi, yanıt vermek yerine dünya işçi hareketini böldüğünü iddia ettiği Alman ve Fransız Marksistleri Lafarge, Gess, Leibknecht ve Bebel'e küfrederek üst perdeden uzun bir söylev vermeye kalkıştı. Clotilde, Sosyalistler Kongresi'nin sabah oturumuna geç kalmamak için bir araba kiraladı. Kızıl kaşlarını çatarak Levi'yi düşünüyordu bir yandan da. Yeryüzündeki tüm günahlardan Marksistleri sorumlu tutuyor ve gerçeği bir tek kendisinin bildiğini iddia ediyor. Bu ne demek? Posibilistler ağırkanlılığın, temkinliliğin ve kendilerinin de söylediği gibi mümkün olanın propagandacıları. Ancak kullandıkları sözler Gest ve Zetkin'in sözleri. Peki hangisi gerçekten dürüst, hangisi haklı? Belki hepsi de dürüst. Yanılgı hep kötülükten kaynaklanmıyor ki. Ah, sözcüklerden oluşan bir nehirde yüzerken gerçekleri anlamak ne kadar da zor. Aşkta, günlük yaşamda, politikada, her yerde hep benzer sözler. Aşk, Clotilde yaşamın bu yönünü daha iyi anlıyordu. Gerçekten sevenle sözcükleri gerçek duygularını gizlemeye alet edenler genellikle benzer şeyler söyler. Clotilde ansızın oturduğu koltuğa yaslandı ve bir çocuk gibi ellerini çırptı. Gerçeğin nerede olduğunu buldum. Gerçek eylemdedir ancak. Politikada, günlük yaşamda, aşkta aynı yasalar geçerlidir. Gerçek kendini eylemde gösterdiğinde gerçektir. Daha az önce Levi, Clara Zetkin'i neredeyse işçi hareketinin düşmanı olarak göstermeye kalktı. Clotilde bunu anımsarken gülmekten alamadı kendini. Clara eylem ve mücadelenin simgesi olmuştu. Levi ise devrimi frenliyordu. O zamana ve ortama ayak uyduran bir iki yüzlüydü. Eğer bu insan zengin bir çevrede doğmuş olsaydı, emekçileri ya da sosyalist hareketi aklına bile getirmezdi. Fakat yoksulluk içinde büyümüştü. İlkelerini bir tarafa bırakarak daha iyi yaşamayı düşleyen ve sadece bir yardakçı olarak çalışabilecek işgüzarın biriydi. Onun için politika bir kariyer aracıydı. Clotilde yalnız kaldığında kendini yeni düşüncelere kaptırıyordu. Hınca hınç dolu salona girdiğinde salondakiler güçlü alkışlarla Plahanov'u selamlıyordu. Plahanov sanki kürsü için, halkı ardından sürüklemek için yaratılmıştı. Güzel konuşması, önceden planlanmış jestleri, sesinin tonu ve aniden susuvermesi, diyalektik süzgecinden geçmiş düşüncelerinin disiplinli mantığı, konuya hakimiyeti, zaman zaman iğneleyici ironisi, dinleyiciler arasındaki sabrı ve ikna yeteneği açısından çok güçlü biriydi. Ve gerçek bir militan olarak her zaman ve her yerde kürsüyü son derece iyi kullanır ve kuşkuları ortadan kaldırmaya, karşısındaki herkesi sözcükler ve olgularla ikna etmeye çalışırdı. Bu onun için aynı zamanda kişisel bir dava, tüm yaşamının anlamı ve amacıydı. Rusya'dan gelen 6 delegeden biri olan Plahanov, Marksist teoriyi halkın iradesicilerinin çekici kaosu ve tehlike yaratan görüşleriyle karşılaştırıyordu. Yurttaşlar, Rus çarları Prusya'dan İtalya'ya ve İspanya'ya kadar tüm ülkelerdeki gericiliği desteklemeyi kutsal görev kabul eden Haçlı jandarmalardır. Rusya'daki devrimin zaferinin Avrupalı emekçilerin zaferi olacağı gerçeği burada gizlidir. Bilinçlenmeye başlayan sanayi proletaryası otokrasiye son darbeyi indirecektir. Bizim şimdiki görevimiz sizinle birlikte uluslararası sosyalizm davasını savunmak, Rus emekçileri arasında tüm araçları kullanarak sosyal demokrasi öğretisini yaymak ve bu araçlarla otokrasinin kalesine karşı saldırıya geçmektir. Sonuç olarak yineliyorum ve bu önemli konuda ısrar ediyorum. Rusya'daki devrim hareketi ancak bir işçi hareketi olarak zafer kazanacaktır ya da hiçbir zaman zafere ulaşamayacaktır. Kongrede Marksist eylem programı ve talepleri madenciler, camcılar, denizciler, garsonlar, kömür madeni işçileri, dokumacılar ve dok işçilerinden oluşan delegelerin tam desteğini aldı. Clotilde, kongre salonunu dolduran birkaç yüz emekçinin yüzlerine merakla bakıyordu. Onları yüzlerinden değil, ellerinden tanımıştı. Emekçi insanlar arasında büyümüş biri olarak onların ne milliyetiyle ne de yaşıyla ilgileniyordu. Çalışmaktan yıpranmış, nasırlaşmış avuç içleri ve parmakları onların yazgısını ele veriyor, her engeli ortadan kaldırıyordu. Güvenebileceği kardeşlerini hep böyle buluyordu Clotilde. Dikkatini bir kömür madeni işçisi olan ve anlamadığı bir dilde konuşan Polonyalı bir delegenin çekiç gibi sert, kocaman elinde yoğunlaştırmıştı. Polonyalı delege Mickiewicz'in şiirini Fransızca okuyarak bitirdi konuşmasını. Henüz beşikte bir çocukken ejderhanın başını koparan, gençliğinde bir masal devini boğar. Clotilde'nin ilkbahar toprağı gibi taze, her verileni alan beyni şairin bu dizelerini toprağa saçılan bir tohum gibi kaptı. Salonda birisi "Yaşasın dünya proletaryası" diye bağırdı ve herkes bu sloganı yineledi. Uzun süre beklenen değerli bir insanın ortaya çıkışı her zaman şiddetli bir kaygı uyandırır insanda. Clara Zetkin kürsüye çıktığında Clotilde de böyle hissetti. Clara yüksek ve coşkulu sesiyle konuşmaya başlayana kadar sanki suskunlukla bekleyen ve tıklım tıklım dolu olan salondaki aydınlatılmış kürsüde kendi varmışçasına heyecandan nefesi kesilmişti. Clara, kadın emekçiler adına değişik uluslardan işçi birliklerinin yüzlerce delegesini büyük bir olay olan kongre nedeniyle kutladı. Clara gitgide daha da coşarak ve bu coşkuyu salondakilere de aktararak proleter bir kadının yaşamda, çalışma alanında ve aile içinde karşı karşıya kaldığı ikili baskıyı anlatıyordu. Kadının kurtuluşunu sosyalizm mücadelesinden ayrı tutmanın mümkün olmadığını örneklerle gözler önüne seriyordu. Kendimizi feda etmede ve sorumluluk almada olduğu gibi devrimci mücadelenin saflarına erkek yoldaşlarla eşit koşullarda katılarak silah arkadaşı olmaktan öte bir şey istemiyoruz. İnsanlığın kurtuluşu için mücadele eden proleterler kadının ekonomik bağımlılığına göz yummamalı, insan soyunun yarısını körlüğe mahkum etmemelidir. Clotilde, sesi kocaman salonu kaplayan salondaki tepki arttığı ölçüde yükselen Clara'dan gözlerini ayıramıyordu. Acaba onları ikna edebilecek, erkeklerin ön yargı zırhını delebilecek mi? Salonda oturanların büyük çoğunluğu erkekti. Delege kadınların sayısı, konuk kadınların sayısı gibi azdı. Clara delegelerden büyük bir tutkuyla emekçi kadınları kendileriyle eşit görmelerini, bir dost, bir dava arkadaşı gibi yetiştirmelerini, çalışma yaşamında onlara saygı duymalarını istiyordu. Kadınlar da daha iyi bir dünya düzeninin kurulması için her gün kocalarıyla, kardeşleriyle omuz omuza mücadele vermiyorlar mıydı? Bir yandan patron tarafından ezilen, aile içinde de eşit haklara sahip olmayan emekçi kadın tarihinde ilk kez Temsilciler Kongresi kürsüsündeki Clara Zetkin'in ağzından hak talebinde bulunuyordu. Ancak Clara'nın konuşması hak ettiği onayı görmediği gibi gereken ilgiyi de uyandırmadı. Bazı delegelerin kendi aralarında konuştuğunu ve alaycı alaycı güldüğünü gören Clotilde öfkeden deliye döndü. Kadınların erkeklerle eşit konuma getirilmesi için kongre salonunda görüş birliği yoktu. Kadınlar politikaya anlamsız bir telaş ve basit ayrıntılar ekliyor. Bu evinizin eşi ya da mutfağınız değil ki. Varsın doğurduğu çocukları yetiştirsin, kocasına hizmet etsin. Onların işi zaten başından aşkın sesleri duyuluyordu salonda. Proleter kadınların çoğunluğu henüz cahil, çoğunun batıl inançları var. Onlar bizi ileri değil geri götürür. Onlara bir seçme hakkı vermeye görün. Onlar seçse seçse günah çıkarmaya gittikleri rahibi seçer, diyordu Lille'den bir demiryolu işçisi. Kadınlar fabrikalarda çalışmaya başladığından beri ücretlerimiz düşüyor. Onlar erkeklere rakip oldular ama hiçbir zaman erkekler kadar çalışamazlar diye yakınıyordu Alman dokuma işçilerinden biri. Clara, kadın haklarına ilişkin sorunlar konusunda bazı sosyalistlerin tehlikeli yanılgılarına oturduğu yerden itiraz etmeye çabalıyordu. Kadınlarınız yoldaşınız olmadığı sürece siz erkekler zincirlerinizi kıramayacaksınız diyen sesi duyuldu Bebel'in. Lafarge, Guess, Liebknecht gibi uzak görüşlü Marksistler de Clara'yı desteklediler. Fransız Burjuva devrimi sırasında Jacobenler kulübünde kadınların ruhu olup olmadığı ve onları da erkekler gibi akıllı varlıklar olarak kabul etmenin mümkün olup olmadığına ilişkin yapılan şiddetli tartışmalardan bu yana tam 100 yıl geçmişti. Fakat Burjuva Cumhuriyeti'ni savunan ve Basile erkeklerle birlikte yerle bir eden Fransız kadınların devrim günlerinde güçlü soyun temsilcileriyle birlikte çarpışmak ve ölmek hakkı dışında bir tek konvansiyonda toplamak toplu bildiri okuma hakkını elde edebilmişlerdi. Kısa süreli bir faaliyetten sonra kulüpleri de yasaklanmıştı. Komüncü kadınların kahramanlığı insanlık tarihine renk katmış fakat onları eşitliğe kavuşturamamıştı. Sosyalistlerin kongresi saatler ilerledikçe güçleniyordu. New York sendikalarının delegeleri Birleşik Devletler'de sanayi ve tarımdaki tekel ve tröstlerin nasıl bir soygun mekanizması olduğunu anlatıyordu. Biz vahşi yöntemlere engel olmaya çalışıyoruz fakat burjuvazi bunları uyguluyor ve bu felaketlere yol açıyor diyordu işçilerinden biri. Amerikalı delegeler kongreye 1886 Mayıs'ındaki Chicago trajedisini ve onun kahraman kurbanlarını hatırlattılar. Guess her zamanki ihtişamıyla kürsüdeki yerini aldı. Biraz daha zayıflamış görünüyordu. İlan ettiği gerçek uğruna kendisini ateşe atmaya hazır bir orta çağ düşünürünü hatırlatıyordu. Her zaman olduğu gibi salondakileri büyüledi. Gür sesi her tarafta çınlıyordu. Ben yeni bir komünün doğacağına inanıyorum. İlk komünün hataları tekrarlanmayacaktır ve yeni komün zafere ulaşacaktır dedi alkışlar eşliğinde. Sosyalistlerin kongresinin zaferi, reformistlerin kongresinin iflası oldu. Reformistler, öncü işçilerin Marksistlerden yana olduğunu anlamışlardı. Ortak bir programı olmayan, toplumsal çatışmaları önlemeye çalışan ve egemen sınıflarla işbirliği olanakları arayan bu insanlar, şimdi telaş içinde düş kırıklığına uğrattıkları proleterlerin kalbini fethetme yolları arıyordu. Üretim araçlarının gelecekteki toplumun ortak malı olması fikrini kabul ettiklerini açıklamak zorunda kaldılar. Fakat emekçilerin koşullarının iyileştirilmesi için verilen mücadelenin bir devrim hazırlığına dönüşmemesi gerektiğini savunuyorlardı. Onlar reformlara sadece barışçıl yollardan ulaşmak istiyordu. İşçi birliklerinin, sosyalist birliklerin güçlenmesinin onlar için yegane anlamı kapitalistlerle işbirliği yaparken sağlam birer dayanak olarak kullanılabilmeleriydi. Kongre sona erdiğinde Fransa Sendikalar Federasyonu'nun delegelerinden biri, Chicago olaylarının yaşandığı o unutulmaz 1 Mayıs için dünya proletaryasının birliği adına uluslararası bir bildiri taslağı sundu. Tüm ülkelerdeki emekçiler bu ilkbahar günü toplanmalı ve 8 saatlik iş günü ve Paris Kongresi'nde kabul edilen çalışma yaşamındaki diğer değişikliklere ilişkin taleplerini haykırmalıydı. 1 Mayıs bildirisi kongremizin aldığı en iyi kararlardan biriydi diye yazıyordu Engels, Marx'ın kızı Laura'ya. Paris'te olan biten her şeyi günü gününe Engels'e bildiren Paul Lafarge mutluluğunu saklayamıyordu. Posibilistler tam bir düş kırıklığı içinde onların kongresinin son oturumunda delegeler dahil toplam 50 kişi vardı. Marksistlerin başarısı gericiler arasında endişe uyandırmıştı. Prusya Sosyal Politika Bürosu şu bildiriyi yayımlıyordu. Marksistlerin kongresi diğer kongreden çok daha önemliydi. Çünkü bu kongreye katılanlar gerçek anlamda devrimci sosyalistlerdi. Kongre süresince anlaşıldı ki Almanlar örgütçülükleri ve başarılarıyla diğer tüm uluslar için örnek oluşturuyor. Avusturya İşçileri Bakanlığı polisin 1 Mayıs gösterilerine karşı hazırlık yapması için bir genelge yayımlamıştı. Tüm ülkelerde işçi birlikleri yöneticileri gözaltına alınıyordu. Engels sevinçliydi. Reformistlerin foyasını ortaya çıkarmayı başarmış, proleterlerden oluşan koca bir orduyu tek bir bayrak altında toplamış ve Marksist öğretinin egemenliğini daha da perçinlemişti. Tassi Paris'ten döndükten birkaç gün sonra Engels, Helena Demuth'la birlikte bir aylığına tatile gitti. Engels, Eastbourne'da defalarca bulunmuş, bu sahil köyünü İngiltere'deki diğer tüm dinlence yerlerine tercih etmişti. Buradaki kanal en az bir okyanus kadar görkemliydi. Yer yer ağaçların da bulunduğu engebeli, kayalık kıyı İskandinavya'yı anımsatıyordu. Engels her zaman sevdiği deniz kıyısı boyunca uzanan yolda uzun yürüyüşler yapıyordu. İskeleye yakın bir yerde sudan fırlamış bir kaya ona kah bir selvi ağacını kah bir yelkenliği anımsatıyordu. Buradan çelik rengine dönüşen dalgaları uzun uzun seyrediyordu. Kıyıya vurup geri çekilen bu dalgalar bin yıllar boyunca hep aynı şekilde ses çıkarıyordu. Yeryüzünde hiçbir şey yaşamın sonsuzluğunun bu denli inandırıcı bir kanıtı olamazdı. Engels bütün dünyayı düşünüyordu. Rusya'yı düşünürkense bu ülkenin olağanüstü devrimci geleceğine olan inancıyla ayrı bir heyecan duyuyordu. Rus devrimcileri yıllar önce olduğu gibi bugün de Engels'e yakın ve onun saygı duyduğu insanlardı. Hapiste canlı canlı gömülen Lopatin'in yazgısı onu üzüyor, Plahanov'un başarıları ise gururlandırıyordu. Vera Zasulich'le uzun yıllar dostluk kurduğu halkçı Lorov'la Kapital'in çevirmenlerinden biri olan Danielson'la yazışıyor, ruhsal cömertliğiyle bu büyük ulusun karakterini yansıtan Stepyak Kravchinski ile buluşuyordu. Engels gözleri yorulduğundan geceleri çalışamıyor, lençenle kağıt oynuyordu. Uzun saçaklı bir örtüyle kaplı küçücük masanın üzerinde bir şişe Pilsen birası ve bir sürahi duruyordu. Lençen vücudundaki ağrılardan yakınıyor, general yatmadan önce ona grog içmesini öneriyordu. Fakat o biradan başka bir şey tanımıyordu. Bu sendeki kas ağrısı nim, hafif bir romatizma atağı. Zavallı Lizzie de bundan yakınıyordu. Eminim bu soğuk algınlığı, senin ısınman gerek. Sen tıpla ilgilene dur, ben kazandım işte, teslim ol. General, kozlarını kullanamıyorsun ve hep kaybediyorsun. Bir rakip için en iyisi bu. Ben hiç de hırslı değilim. Beni kazanmaktan çok mücadele ilgilendiriyor. Yaşa Nimi, sen daima her şeyden önce bir savaşçıydın. Fakat mücadelede önemli olan kazanmaktır. Pumps kocası Percy ve Evelyn'ler sık sık Engels ve Lenchen'i ziyarete geliyorlardı. Bir seferinde Schorlemer'de Almanya'ya giderken onlara uğramıştı. Zamanında şakayla adını Jolimayer olarak değiştirdikleri bu bilim adamı son yıllarda gözle görülür şekilde zayıflamış, çökmüş gözleri, henüz tanısı konmamış fakat tehlikeli bir hastalığa yakalanmış birinin gözleri gibi endişeyle bakıyordu. Sivrilmiş burnu ve kuru esmer yüzü hep yorgun ve hüzünlüydü. Engels arkadaşına iştah açıcı siyah İngiliz birası ikram etti. Senin Liebknecht gibi kilo alman gerekir sevgili Jolmayer. Doğrusu Wilhelm şimdi kocaman göbeğini taşımakta zorlanmaya başladı. Ama buna rağmen bir Reichstag üyesine yakışır şekilde oldukça heybetli görünüyor. Yaşamı boyunca onu hep kendinden emin ve neşeli hali, ayrıca geleneksel her şey mükemmel ifadesi kurtarmıştır. O bu ifadeyi onu ilk tanıdığımdan bu yana geçen 40 yıl içinde hep yineler durur. Sense dostum sık sık kendinden kuşkulanıyorsun. Bu insanı zayıflatıyor dedi Frederick ona. Lenchen Schorlemer'e çok sevdiği elmalı kekten ikram etti. Dostlar yürüyüş sırasında Marksistlerin beklediklerinden daha da başarılı geçen kongreden söz ediyorlardı. Bismarck'ın sürgen basını susuyor, onlar herkesin bildiği kazanımlarımızın reklamını yapmaktan korkuyor dedi Engels. Evet, tam anlamıyla bir toplu suskunluk komplosu diye karşılık verdi Schorlemer. Karluşa yeri gelmişken belirteyim. Almanya'da senin kaçakçı olduğundan kuşkulanmasalar bile mutlaka önde gelen gizli ajanlardan biri olduğundan kuşkulanacaklardır diye şaka yapıyordu general. Dikkatli ol, Heine her zaman en tehlikeli ajanların Prusyalılar olduğunu söylerdi. Onlara hiçbir zaman para ödemezlermiş ve onlar da göze girmek ve para kazanmak umuduyla çalışırlarmış. Bu onlara aktif ve uyanık olmaları için kamçılarmış. Prusya onlara maaş ödese onlar hiçbir işe yaramazmış. Schorlemer bir çocuk gibi gülmeye başladı. Engels de kendini tutamayarak ona katıldı. Burjuvazi'ye gelince, ben yine her zamanki gibi Burjuvazi'nin üzerine düşeni yaptığını, kendisine çalışırken bize de çalıştığını düşünüyorum. Haklısın ihtiyar generalim. Bugün çok zaman önce yazdığım sararmış bir broşür geçti elime. Neredeyse 70 yaşındayım ama ne gam. O broşürün her sözcüğünü hatırlayabilirim. Bizler bizim için önemli olan konularda yaşlanmıyoruz. Doğru değil mi Karluşa? Ama sen daha çok gençsin. Topu topu 55 yaşındasın. Bırak bunları Frederick. Sen yıllanmış şarap gibisin. Yıllar geçtikçe daha iyi oluyorsun. Gençliğimde söylediğim sözleri belki biraz üslubumu yumuşatarak yinelemeye hazırım. Engels yıllarca önce yazdıklarını yüksek sesle tekrar etmeye başladı. Bir düşüncenin sonsuzluğuna, ebedi gerçeğin zaferine olan inanç, bu düşüncenin hiçbir zaman ikileme düşmeyeceğinden, yoluna hiçbir zaman şaşırmayacağından emin olmaktır. Tüm dünya ona karşı çıkıyor olsa da işte her gerçek filozofun gerçek dini budur. Varsın bizim için düşüncelerimiz uğruna kolaylıkla feda edebileceğimiz sevgi, çıkar, zenginlik olmasın. Bu düşünce bize her şeyin kat kat fazlasını verecektir. Savaşacak ve kanımızı dökeceğiz. Düşmanın acımasız gözlerine korkusuzca bakacağız ve son nefesimize kadar savaşacağız. Bayrağımızın dağların doruklarında nasıl dalgalandığını görmüyor musunuz? Yoldaşlarımızın kılıçlarının nasıl parıldadığını, miğferlerinin uçlarının nasıl ışıldadığını görmüyor musunuz? Onların orduları dört bir yandan harekete geçmiş, vadilerden bize doğru koşuyor, şarkılar söyleyerek dağlardan iniyor. Büyük karar günü, halkların kavga günü yaklaşıyor ve zafer halkların olacaktır. Boris Ivushkin yükünü büyük bir dikkatle taşıyordu. Sınırdaki bazı sorunlar nedeniyle Varşova'ya Breslav'dan Krakow üzerinden ulaşmaya karar vermişti. Kaçakçı köylüler ne tür bir yükü sınırdan geçirmeleri gerektiğini bildiklerinden çok yüksek paralar istiyordu. Bu ne bir dantel, ne parfüm, ne de bir kadın çorabı. Böyle bir malla yakalanırsan hapsi boylarsın diyordu Ivushkin'e sınır karakolunda şarap içenler. Her şeyin bir kolayı vardır diyerek itiraz ediyordu Boris. Sonunda anlaştılar ve el sıkıştılar. Rus sınırını geçtikten sonra Ivushkin'le Varşova'dan gelecek güvenilir kişi buluşuncaya kadar yükün gizlenmesi konusunda da anlaşmaya vardılar. Dağ gibi saman yüklenmiş köylü arabaları Krakow'dan Şit sınır kapısına doğru hareket etti. Sınıra varmadan kaçakçılar arabayı ormana yönelttiler. Atların koşumunu çözdüler ve samanın altındaki ağır sandıkları çıkardılar. Ivushkin'den de aynı şeyleri yapmasını isteyerek otların üzerine yattılar. Uzaktan bir ıslık sesi duyuldu. Kaçakçılar da aynı şekilde karşılık verdi. Zifiri karanlıktı. Boris endişelenmişti. Bir tuzak olmasın bu, fakat sık ormanlık alandan sakallı bir ihtiyar çıktı ve tehlike bulunmadığını söyledi. Kaçakçılar istavroz çıkarıp yüklerini omuzladılar ve peş peşe dizilip karanlıkta ilerlemeye başladılar. Uzaktan atlı korucuların sesleri ve köpek havlamaları duyuluyordu. Çetin bir yoldu. Kaçakçıların ayaklarına çamurlar yapışıyordu. Ormandaki ağaçlar gitgide seyrekleşti ve karşılarına bir dere çıktı. Dereyi yürüyerek geçtiler ve bu sırada çıkardıkları sesler dikkat çekebilirdi. Boris'in yol arkadaşları korkudan kah Tanrı'yı, kah Aziz Nikola'yı yardıma çağırıyordu. Birden bir ses duyuldu. ''Dur, kim var orada?'' Herkes donup kaldı. Öyle bir sessizlik oldu ki bir tek böcek sesleri duyuluyordu. Bir atlı korucu yanlarından geçmiş ve ağaçların ardında kaybolmuştu. Tehlike anı gelip çatmıştı.